Ayrım 45, Yıkılan Servet, Ken Follett, sayfa 501. Bölüm 2, Ekim. 1. Kısım. Mickey Miranda'nın canı sıkılıyordu. Cowes Kulübü'nün dinlenme salonunda oturmuş puro içiyor, bir yandan da Edward'ı üzecek bir şey yapıp yapmadığını düşünüyordu. Edward ondan uzak duruyordu. Kulübe gelmediği gibi Nelly'nin oraya da gitmiyor, hatta Augusta'nın konuk salonundaki çay saatlerinde bile ortalıkta görünmüyordu. Mickey onu bir haftadır hiç görmemişti. Neler olduğunu Augusta'ya sormuş, o da bir şey bilmediğini söylemişti. O da Mickey'ye karşı bir tuhaf davranıyordu. Onun söylemekten çekindiği bir şey olsa gerek diye kuşkulanıyordu. 20 yıl içinde hiç böyle bir şey olmamıştı. Ara sıra Edward, Mickey'nin yaptıklarından alınıp somurtur ama bu bir ya da iki günden fazla sürmezdi. Bu kez durum ciddiydi. Santa Maria limanı için gereken para tehlikeye girecek gibiydi. Son 10 yıl içinde Plaster Bankası aşağı yukarı her yıl bir kez Kordova tahvilleri pazarlamıştı. Bu paraların bir bölümü demir yolları, su dağıtım üniteleri ya da madenler için kullanılmış, bir bölümü de hükümete borç olarak verilmişti. Bütün bu paralardan dolayı ya da dolaysız Miranda ailesi de yararlanmıştı. Papa Miranda artık ülkenin başkandan sonra en güçlü adamıydı. Mickey her seferinde komisyonunu almış ve bu sayede çok zengin olmuştu. Ama bankadakilerin bu komisyondan hiç haberleri yoktu. Daha açıkçası bu paraları kotarma yeteneği sayesinde Kordova'nın en seçkin kişileri arasına girerek babasının tartışmasız tek varisi durumuna geldi. Bu arada papa bir devrim hazırlığı içindeydi. Planlar hazırdı. Miranda ordusu demir yoluyla güneye sevk edilerek başkent kuşatılacak ve aynı zamanda başkentin Pasifik'teki liman kenti Milpitas'a saldırılacaktı. Devrimler parasız gerçekleşmezdi. Papa Mickey'ye iç savaş için gerekli silah ve gereçler için 2 milyon pound bulmasını emretti. Bu rakam bugüne dek istediklerinden de yüksekti. Buna karşılık ona eşsiz bir ödül vaat etti. Papa başkan olunca Mickey de başbakan sıfatıyla papadan sonra en yetkili kişi olacaktı. Papanın ardılı gösterilecek, onun ölümünden sonra da Mickey başkan olacaktı. Bütün bunlar onun öteden beri hayal ettiği şeylerdi. Bir gün tahtın tek varisi, başkanın sağ kolu, kuzen ve amcalarının ve en güzel ağabeysinin efendisi olarak bir kahraman, bir fatih gibi ülkesine dönecekti. İşte bütün bunlar Edward yüzünden tehlikeye giriyordu. Bu plan Edward olmadan gerçekleşemezdi. Edward'ın bankada nüfuz ve saygınlığını daha da güçlendirmek için Mickey Cordova ile ticaret tekelini el altından plasterlara vermişti. Şöyle ki Edward artık genel müdürdü ama yardım edilmeden hiçbir şeyi gerçekleştiremezdi. Ne var ki Londra sermaye çevrelerinde hiçbir bankanın Cordova ile ticaret konusunda gelişme şansları yoktu. Bu yüzden öteki bankalar oraya yatırım yapacak kadar deneyimli olmadıklarının farkındaydılar. Ve Mickey tarafından getirilen her bir projeye plasterlar tarafından geri çevrilmiş olabileceğini düşünerek kuşkuyla bakıyorlardı. Mickey başka bankalardan Cordova için kredi olanakları aradı ama hepsi de onu geri çevirdiler. Mickey işte bütün bunları merak edip üzüldüğü için somurtuyordu. Geceleri uyku girmiyordu gözüne. Konuya bir açıklık getirmekte Augusta ya isteksiz davranıyor ya da elinden bir şey gelmiyordu. Soracağı hiç kimse de yoktu. Edward'ın tek yakın arkadaşı da kendisiydi. Üzüntü içinde oturup puro içerken uzaktan Hugh Plaster gözüne ilişti. Saat 7'ydi. Hugh gece kıyafetiyleydi ve tek başına içkisini yudumluyordu. Belki de yemeği birlikte yiyeceği arkadaşlarını bekliyordu. Mickey Hugh'dan hiç hoşlanmazdı. Hugh'un de onu sevmediğini bilirdi. Bununla birlikte neler olup bittiğini ondan da öğrenebilirdi. Ona sormakla Mickey bir şey kaybetmezdi, kalkıp Hugh'un masasına doğru yürüdü. ''İyi akşamlar Plaster'' dedi. ''İyi akşamlar Miranda. Son günlerde kuzenin Edward'ı görüyor musun? Kayıplara karıştı sanki. Bankaya her gün geliyor.'' ''Çok tuhaf.'' Mickey duraladı. Hugh onu masasına davet etmediğini görünce ''Oturabilir miyim?'' dedi ve yanıt beklemeden hemen oturdu. Sesini iyice alçaltarak ''Onu incitecek bir şey mi yaptım acaba? Sen bir şey işittin mi?'' dedi. Hugh kısa bir süre düşündükten sonra ''Bir nedeni varsa neden söylemeyeyim ki? Tabii söylerim. Edward Peter Middleton'ı senin öldürdüğünü ve 24 yıldır da bu konuda ona hep yalan söylediğini öğrenmiş dedi. Mickey sandalyesinden fırlayacakmış gibi oldu. Lanet olsun, nasıl öğrenilmişti bu? Soruyu neredeyse yüksek sesle soracaktı, suçunu kabul etmeden böyle bir soruyu soramayacağını düşündü. Bunun yerine kızmış gibi yaparak birden kalktı. Bana böyle bir şey söylediğini unutalım diyerek salondan çıktı. Birkaç dakika geçtikten sonra durumunun eskisine oranla daha tehlikeli olmadığını düşündü. Hiç kimse onun ne yaptığını kanıtlayamazdı. Olayın üzerinden o kadar uzun bir süre geçmişti ki yeni bir soruşturmanın hiçbir yararı olmazdı. Şu sırada karşı karşıya olduğu tek tehlike Papa'nın gereksinim duyduğu 2 milyon pound tutarındaki kredinin Edward tarafından engellenmesi olasılığıydı. Kendini Edward'a bağışlatmak için onu kesinlikle bulmalıydı. O gece bir şey yapamazdı. Çünkü Fransız Büyükelçiliği'nde bir diplomatik kabul resmine katılmak zorundaydı ve ayrıca parlamentonun muhafazakar milletvekilleriyle bir akşam yemeğine davetliydi. Ertesi gün öğleyin yemek saatinde Nellie'nin oraya gitti. April'ı uyandırıp Edward'a bir haber göndermesi için onu kandırdı. O gece genel eve gelirse şayet çok özel bir şey bekliyordu onu. Mickey, April'ın en güzel odasını tuttu ve içine de Edward'ın son günlerde çok hoşlandığı Henrietta adındaki koyu renk kısa saçlı incecik kızı yerleştirdi. Üzerine bir akşam kıyafetiyle bir de silindir şapka geçirerek erkek kılığına girmesini tembih etti. Bu Edward'ın çok bayıldığı en seksi kıyafetti. Ve akşam saat 9:30'da Edward'ı beklemeye koyuldu. Odanın içinde kocaman bir yatak, iki divan, bir büyük işlemeli şömine, bir lavabo, ayrıca bir morgun içini gösteren birbirinden canlı bir sürü açık saçık resimler. Resimlerde genç ve güzel bir kızın soluk cesedi üzerine abanmış, ağzı salyalı bir muhafız çeşitli cinsel fiiller icra ediyordu. Mickey kadife bir divanın üzerine uzanmıştı. Üzerinde sadece ipek bir sabahlıklaydı. Yanında Henrietta konyağını yudumluyordu. Kızın canı sıkılmaya başladı. ''Bu resimler hoşunuza gidiyor mu?'' diye sordu. Mickey omuzlarını silkti ve hiçbir yanıt vermedi. Onunla konuşmak niyetinde değildi. Onların hatırı için onlarla çok seyrek ilgilendiği olurdu. Cinsel ilişkinin kendisi insanın içini sıkan mekanik bir olaydı. Hoşlandığı tek şey cinselliğin ona verdiği güçtür. Hemen her seferinde ona tutulan kadınlar da erkeklerin kendileri olmuştur. Onların bu delice sevdalanmalarını onları sömürmek, alçaltmak ya da ele geçirmek amacıyla kullanmaya hiç çalışmamıştır. Augusta Plaster karşısındaki o gençlik hevesi bile bir anlamda vahşi ve ateşli bir kısrağı evcilleştirerek ona binmek arzusuydu. Bu açıdan Henrietta ona hiçbir şey veremezdi. Onu ele geçirmenin bir anlamı olamazdı. Bir orospu gibi iyice alçalmış birini alçaltmak ise herhangi bir tatmin duygusu uyandırmazdı onda. Bu yüzden prosunu tüttürüp Edward'ın nerede kaldığını merak etmeye başladı. Aradan bir saat geçti, bir saat daha geçti. Mickey umudunu yitirmeye başlamıştı artık. Edward'ı bulmanın bir başka yolu var mıydı acaba? Görüşmeyi istemeyen birine ulaşmak kolay olmuyordu. Evinde aransa evde değil dedirtebilirdi. İş yerinde aramak yakışık almazdı. Mickey bankanın dışında oyalanıp öğleyin yemeğe çıkarken Edward'ı yakalayabilirdi. Ama bu da akla yatkın bir şey olmazdı. Nasıl olsa Edward onu görmezden gelecekti. Er ya da geç onunla herhangi bir toplantıda karşılaşabilirdi. Bu da kim bilir kaç hafta sonra gerçekleşecekti. Mickey'nin o kadar beklemeye vakti yoktu. Bir ara tam gece yarısına doğru April kapı aralığından başını uzatarak "Burada" dedi. Mickey sonunda gelebildi dedi ve rahatladı. İçkisini içiyor ama kağıt oynamak istemediğini söylüyor. Sanırım birkaç dakika sonra burada olur. Mickey'nin sinirleri iyice gergindi. Arkadaşına ihanet ederek akla gelebilecek en büyük suçu işlemişti. Çeyrek yüzyıldır onu Peter Middleton'ı öldürdüğü kuruntusu içinde bırakarak acı çekmesine neden olmuştu. Oysa asıl suçlu Mickey'ydi. Şimdi ona düşen şey ona kendini bağışlatmaktı. Ama Mickey'nin bir planı vardı. Henrietta'yı divanın üzerine yerleştirerek şapkası gözlerinin üzerinde, bacak bacak üzerine atmış sigara içer bir durumda oturttu onu. Gaz lambalarını iyice kıstı ve kendisi de gidip kapının arkasındaki yatağın üzerine oturdu. Birkaç dakika sonra Edward içeri girdi. Donuk ışıkta yatağın üzerinde oturan Mickey'i fark edemedi. Kapı aralığında durup Henriette'ye bakarak ''Merhaba, sen kimsin?'' dedi. Kız başını kaldırarak ''Merhaba Edward'' dedi. ''Aa, sensin ha?'' dedi Edward. Kapıyı kapatarak içeri girdi. ''Peki neymiş bu April'ın sözünü ettiği çok özel şey bakalım? Şimdiye kadar seni hiç kuyruklu ceketle görmemiştim de.'' ''Mickey, ben de buradayım.'' diyerek ayağa kalktı. Edward suratını asarak ''Seni görmek istemiyorum.'' dedi ve dönüp kapıya doğru yürüdü. Mickey onun yolunu keserek ''Hiç değilse nedenini söyle bana. Ne de olsa şu kadar yıllık arkadaşız.'' dedi. ''Peter Middleton olayının iç yüzünü öğrendim.'' Mickey onu başıyla doğrulayarak ''Açıklama yapmam için lütfen bana bir fırsat verir misin?'' ''Nesini açıklayacaksın ki? Bu denli korkunç bir hatayı nasıl yaptığımı ve de neden suçumu kabul etmek yürekliliğini göstermediğimi?'' Edward ters ters baktı. ''Mickey, otur şöyle biraz. Henrietta'nın yanına izin ver de konuşayım.'' dedi. Edward duraladı. Mickey ısrar etti. ''Lütfen.'' Edward divanın üzerine oturdu. Mickey dolaba kadar gidip ona bir bardak brandy doldurdu. Edward itiraz etmeden bardağı aldı. Henrietta divanın üzerinde ona biraz daha sokularak kolunu tuttu. Edward içkisini yudumlarken etrafına bakındı ve ''Şu resimlerden nefret ediyorum.'' dedi. ''Ben de,'' dedi Henrietta, ''içime bir ürperti veriyorlar.''
''Kapat çeneni Henrietta,'' dedi Mickey.
''Öyle ya, konuştuğum için özür dilerim.'' dedi kızgın bir sesle. Mickey öbür divana oturdu ve Edward'a hitaben ''Suçumu kabul ediyorum, sana ihanet ettim.'' diyerek söze başladı. ''Ama ben daha 15 yaşındaydım ve ne kadar iyi arkadaştık. Sen şimdi bu arkadaşlığı bir küçük öğrencinin ufacık bir kusuru yüzünden yok mu saymak istiyorsun?''
''Ama sen şu 25 yıl içinde gerçeğin ne olduğunu pekala bana söyleyebilirdin.'' dedi Edward.
Mickey yüzünü buruşturarak ''Söyleyebilirdim, söylemeliydim de.'' dedi. ''İnsan bir kez yalan söyleyince sözünü geri alması zor oluyor. O zaman da dostluğumuz mahvolurdu.''
''Şart değildi.'' dedi Edward.
''Peki ama şimdi nasıl, şart mı yani?'' ''Evet,'' dedi Edward ama sesinde belli belirsiz bir kuşkulu hava sezinledi Mickey. Mickey tam ortaya çıkmanın sırası dedi içinden. Ayağa kalkarak üzerindeki sabahlığı sıyırıp atıverdi. Güzel göründüğünün bilincindeydi. Vücudu hala yağ bağlamış değildi. Göğüs ve kasıklarındaki kıvırcık tüylerin dışında cildi dümdüzdü. Henriette hemen divandan kalktı. Mickey'nin önünde diz çöktü. Mickey Edward'a bakıyordu. Gözlerinde müthiş bir arzu ateşi yanmaktaydı. Ama hemen ardından öfkeyle bakmaya başladı. Sonra başını başka bir yana çevirdi. Mickey umutsuzluk içinde son kozunu oynuyordu.
''Bizi yalnız bırak Henriette'' dedi.
Kız şaşkın şaşkın baktı. Çaresiz kalktı ve dışarı çıktı. Edward Mickey'e uzun uzun baktıktan sonra ''Neden yaptın bunu?'' dedi. ''Ona ihtiyacımız yok ki,'' dedi. Divana bir adım daha yaklaştı. Kasığı neredeyse Edward'ın yüzüne dokunacak gibiydi. Şöyle bir denemek ister gibi eliyle Edward'ın başına dokundu ve saçlarını okşadı. Edward hiç kımıldamıyordu. ''Mickey, biz o işi onsuz daha iyi yaparız,'' dedi. ''Öyle değil mi?'' Edward yutkunur gibi oldu. Hiçbir şey söylemedi. ''Mickey, öyle değil mi?'' diyerek ısrar etti. Edward sonunda yanıtladı onu. ''Evet,'' dedi fısıldayarak. ''Evet.'' Ertesi hafta Plaster Bankası'nın son derece sessiz ve dingin ortaklar odasına Mickey ilk kez giriyordu. 17 yıldır bu bankaya iş getirirdi. Bankaya her gelişinde odalardan birine alınır, az sonra da bir odacı Edward'ı ortaklar odasından çağırırdı. Bir İngiliz'in böyle yerlere daha çabuk kabul edileceğini düşündü. Mickey Londra'yı severdi ama burada bir yabancı olduğunu da hiç aklından çıkarmazdı. Odanın tam ortasındaki büyük masanın üzerine Santa Maria Limanı projesini sinirli hareketlerle yaydı. Planda Cordova'nın Atlantik kıyısında bir demir yolu bağlantısıyla gemi onarım atölyelerini de içeren yepyeni bir liman gösteriliyordu. Bunların hiçbiri inşa edilmeyecekti tabii ki. 2 milyon pound tutarındaki paranın tamamı doğruca Miranda'nın savaş giderleri için kullanılacaktı. Her şey çok güzel düşünülmüş, proje ustaca hazırlanmıştı. Güvenilecek gibi bir teklif olsa dünyaya değerdi.
Ne var ki aşağılık bir teklif olduğundan belki dünyanın işine az rastlanır, sahtekar ve dolandırıcı projelerinden biriydi. Mickey inşaat malzemeleri, işçilik maliyetleri, gümrük giderleri, gelir tahminleri üzerinde konuşup proje üzerinde açıklamalar yaparken elden geldiğince sakin ve soğukkanlı görünmeye çalışıyordu. Bütün bir meslek hayatı, ailesinin geleceği ve de ülkesinin kaderi bugün bu odada verilecek karara bağlıydı. Ortaklar da çok gergin bir hava içindeydiler. Altı ortağın altısı da hazırdı. İki damat yani binbaşı Hartshorne ile Sir Harry Tongs, yaşlı kraliçe Samuel, küçük William ve Edward ile Hugh. Müthiş bir mücadele başlayacaktı şimdi ama üstünlük Edward'daydı, o genel müdürdü. Binbaşı Hartshorne ile Sir Harry oylarını karılarının isteği doğrultusunda kullanırlardı. Zaten karıları emirleri Augusta'dan aldıkları için doğal olarak Edward'ı destekleyeceklerdi. Samuel ise büyük olasılıkla Hugh'u destekleyecekti. Aralarında kime oy vereceği belli olmayan tek küçük William vardı. Tahmin edildiği gibi Edward projenin onaylanmasından yanaydı. Mickey'yi bağışlamıştı, gene çok iyi arkadaş olmuşlardı. Ve genel müdür olduktan sonra bu onun ilk büyük projesiydi. Genel müdürlüğünü böylesine büyük bir işle başlatmış olmaktan çok mutluluk duyuyordu. Onun arkasından Sir Harry konuştu. Teklif çok iyi düşünülerek hazırlanmış. Şu son 10 yıl içinde Cordova tahvilleri sayesinde çok iyi kazandık. Bence çok cazip bir teklif dedi. Beklendiği gibi itiraz Hugh'dan geldi. Edward'ı Peter Middleton olayı konusunda uyaran Hugh idi. Amacı da tamamen bu krediyi önlemekti. Bankamız kanalıyla satılan son birkaç Güney Amerika tahviliyle ilgili sonuçlara bir göz atıyorum da dedi. Ve bu konuda hazırlanmış çizelge kopyalarını dağıttı. Hugh konuşmasını sürdürürken Mickey masadakileri incelemeye koyuldu. Teklif edilen faiz oranı 3 yıl önce %6 iken geçen yıl bu oran %7,5'a yükseldi. Bu artışa karşı satılmayıp elde kalan tahvillerin miktarı her seferinde daha da arttı. Mickey bu sözlerin ne anlama geldiğini anlayacak kadar finans konularında bilgi sahibiydi. Yatırımcıların gözünde Güney Amerika tahvilleri gün geçtikçe çekiciliğini kaybediyordu. Hugh'un acımasız mantığı ve açık ifadesi karşısında Mickey çok öfkelendi. Hugh konuşmasını sürdürerek keza dedi, son 3 tahvil ihracının 3'ünde de bankamız fiyatı yapay olarak koruyabilmek için serbest piyasadan tahvil satın almak zorunda kalmıştır. Mickey'nin anladığı kadarıyla bu da çizelgedeki rakamlar durumu olduğundan hafif gösteriyordu. Bu iyice doymuş pazarda kalmaya devam ettiğimiz için sonuç olarak şu anda elimizde 1 milyon poundlarında Cordova tahvili bulunmaktadır. Bankamızın bu tek sektöre fazla açılması tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. Bu çok mantıklı konuşma karşısında Mickey soğukkanlılığını koruyarak bankanın ortaklarından biri de kendisi olsaydı bu projeye karşı oy kullanacağını düşündü. Yalnız finans kaynaklı bir nedenle karar verilmeyecekti ki, projenin kaderini tayin edecek paradan başka şeyler de vardı. Birkaç saniye kadar hiç kimse konuşmadı. Edward çok kızgın görünmesine karşın kendini tutuyordu. Hugh'a ortaklardan bir başkasının karşı çıkması daha iyi olacak diye düşünüyordu. Sonunda Sir Harry söz aldı. "Durumu biraz fazla abartıyorsun gibime geliyor Hugh," dedi. George Archer da onu destekledi. Planın kusursuz olduğu konusunda herkes hemfikir. Kazanç olasılığı yüksek, rizikosu da çok az. Kabul etsek diye düşünüyorum. Mickey o ikisinin Edward'ı destekleyeceklerini zaten önceden biliyordu. Şimdi de küçük William kararını bekliyordu. Ama sözü Samuel aldı. Anladığım kadarıyla yeni genel müdürün getirdiği ilk büyük teklife ister istemez olumlu oy vermek niyetindesiniz dedi. İki düşman kampa ayrılmış kişiler olmadıklarını, iyi niyetle yola çıkılınca kolayca anlaşabilecek akıllı insanlar olduklarını ima etti. Daha önce istifalarını bildiren iki ortağın görüşleri doğrultusunda olmayabilirsiniz. Unutmayın ki ben bu görevi daha önce bu odadakilerin her birinin iki katı kadar bir süre üstlendim. Hugo gelince belki de dünyanın en genç ve en başarılı bankacısı odur. Her ikimiz de bu projenin göründüğünden daha tehlikeli olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda karar verirken kişisel kaygılarınızı unutun. Mickey'e göre Samuel çok mantıklı konuşmuştu ama ne düşündüğü önceden biliniyordu. Şimdi herkes merakla küçük William'a bakıyordu. En sonunda o konuştu. Güney Amerikan tahvilleri öteden beri hep rizikolu gibi görünmüştür diye başladı. Şu son birkaç yıl içinde bu konuda biraz korkak davranmış olsaydık, kârlı işlerden birçoğunu kaybetmiş olurduk.
Mickey hiç de fena değil diyordu içinden, William devam etti.
Mali bir çöküntü olabileceğini sanmıyorum. Başkan Garcia'nın yönetimi altında Cordova her gün biraz daha güçlenmekte. Gelecekte oradaki işlerimizin kârlarında büyük artışlar gerçekleşecek inancındayım. Bu tür işlerimiz eksilmesin, artsın diyorum.
Mickey içini çekerek geniş bir soluk aldı, kazanmıştı.
Edward 4 olumlu oy, 2 olumsuz oy dedi.
Bir dakika dedi Hugh.
Mickey Hugh bir şeye kollarını sıvamaya görsün, korkulur diye geçirdiği içinden dişini sıktı. Az kalsın protesto etmek için kalkıp bağıracaktı ama kendine hakim olmak zorundaydı.
Edward ters ters Hugh'a doğru baktı.
Ne var, siz azınlıkta kaldınız dedi.
Bu odada oylama her zaman son çare olarak düşünülmüştür dedi Hugh.
Ortaklar arasında bir anlaşmazlık doğunca herkesin kabul edebileceği bir uzlaşma formülü bulmaya çalışırız.
Mickey Edward'ın bu fikre karşı çıkmaya hazırlandığını gördü ama William ne demek istiyorsun yani Hugh dedi.
Önce Edward'a bir şey sormama izin verin. Bu tahvillerin bütününü ya da büyük bir borç çoğunluğunu satabileceğimizden emin misin?
Evet, ancak fiyatını doğru saptarsak dedi Edward.
Bu sözlerinden işin nereye gittiğini bilmediği ortaya çıkıyordu. Mickey aleyhinde bir manevra çevrilmekte olduğunu sezmeye başladı.
Hugh devam etti. Öyleyse neden bu tahvilleri komisyonla satmıyoruz da onları underwrite ediyoruz peki?
Mickey içinden küfretti. Onun istediği bu değildi ki. Normal olarak banka böyle bir işe başlarken diyelim ki ortada 1 milyonluk tahvil var. Satılmayanlar dahil hepsini satın almaya razı oldu. Bu durumda borç talep eden tarafın istediği o 1 milyonu vermeyi üstlendi demektir. Bu durumda banka underwrite ettiği tahvillere karşılık oldukça yüksek bir yüzde alır. Bir başka seçenek daha vardır ki onda da banka hiçbir garanti vermeden sadece tahvillerin satışını üstlenir. Bu durumda banka için riziko söz konusu değildir ve çok düşük bir yüzde alır. Yani diyelim ki 1 milyonluk tahvilin sadece 10 bin poundluk bölümü satıldı. O durumda borç talep eden firmanın eline sadece 10 bin pound geçecektir. Riziko borçlanan firmayı ilgilendirir. Ne var ki Mickey bu aşamada hiç riziko olsun istemiyordu.
William diye omurdandı. Bu da bir fikir.
Mickey Hugh'un çok zekice hareket ettiğini düşünürken iyice umudunu yitirmişti. Projeye tümüyle karşı çıkmayı ileri götürmedi. O durumda sözünü geçiremeyebilirdi. Ne var ki sadece rizikoları en aza indirmenin bir yolunu bulmaya çalıştı. Bankacılar çok temkinli yetiştikleri için rizikonun en aza indirilmesinden yanadır.
Sir Harry, eğer tahvillerin hepsini satarsak komisyon çok düşük de olsa 60 bin pound kadar kazanç elde ederiz. Eğer hepsini satamazsak bir ayda zarara gireriz.
Mickey bir şey söyle Edward dedi içinden. Toplantının kontrolü Edward'ın elinden çıkmıştı artık. Kontrolün nasıl ele geçirilebileceğini de bilemiyordu.
Samuel, bu durumda ortakların ortak kararını tescil edebiliriz. Her zaman olduğu gibi hoş bir sonuç bu.
Odada karardan yana bir uğultu oldu. Mickey umutsuz bir durumda.
Bu aldığınız karar benim ilkelerimle bağdaşmıyor. Geçmişte bankanız Cordova tahvillerini daima underwrite etmişti. Eğer politikanızı değiştirdinizse...
Biraz duraladı.
Bu durumda bir başka bankaya başvurabilirim.
Bu boş bir tehditti ama bunu biliyorlar mıydı acaba?
William onu darıltmış gibi bu da sizin hakkınız dedi. Başka bir banka riziko konusunu bir başka biçimde ele alabilir.
Mickey'nin tehdidi ortaklar arasındaki görüş ayrılığını yok etmekten başka bir şeye yaramadı.
Ülkemin yöneticileri Plaster Bankası'yla kurdukları yakınlığa çok değer verirler ve bu yakınlığı da bozmak istemezler dedi.
Edward biz de onlar gibi aynı duyguları taşımaktayız dedi.
Teşekkür ederim dedi Mickey. Söyleyeceği başka bir şey yoktu.
Limanın haritasını rulo yapmaya koyuldu, yenilmişti. Ama bu işin peşini bırakacak değildi. Bu 2 milyon pound ülkesinin başkanlığı için tek anahtardı. Onu ele geçirmeliydi. Bunun için de bir şeyler düşünecekti.
45. ayrımın sonu. Sayfa 514.